Milli Çözüm Süreci, Atlanan Gerçek. Soner Yalçın yazdı. Tarih gösterir ki, dünyanın hemen her bölgesinde, her devletinde, her toplumunda, belli zamanlarda farklı sebepler ile iç savaş yaşanmıştır. Tarihçiler arasında küçük farklı yorumlar olsa da, genel kabul, Osmanlı'nın gerileme dönemi 1699 Karlof Çağı Antlaşması ile başladı, sonu toprak kayıplarıyla Sırp, Romen, Yunan, Bulgar, Arnavut, Arap isyanları yaşandı. Ayrılıklarla sonuçlanmayan Ermeni-Kürt isyanları oldu. Rejim değişse de Osmanlı'dan Türkiye'ye değişmeyen temel yapısal özellikler miras kaldı. Coğrafyanın getirdiği jeopolitik baskı, güçlü merkezi devlet geleneği, modernleşme gelenek çatışması ve toplum-devlet gerilimi Türkiye son 60 yıldır Kürtçülüğü ve şiddeti benimsemiş PKK sorunuyla uğraşıyor. Devlet Bahçeli'nin siyasi stratejisiyle hayata geçirilen milli çözüm süreci bazı uluslararası hinliklere rağmen başarıyla sürüyor.
Dikkatinizi çekiyor mu? Ekonomik meseleler ikincil plana atılıp daha çok kimlik, rejim veya anayasa tartışması yapılıyor ki bu 300 yıllık bir zihinsel geleneğin devamı. Sorunun kaynağını ekonomik değil, siyasi görmek.
Türkiye'de anti-Marksizm etkisiyle ekonomik düşünce siyaset kadar entelektüel bir alan haline gelmedi. Hala ekonomik veri kültürü ve iktisat okuryazarlığı çok zayıf ülkemizde. Ekonomik sorunlar neden-sonuç ilişkisiyle değil, iktidar tartışmalarına bağlanarak yorumlanıyor. Oysa ekonomiyi konuşmak, yazmak, güç ilişkilerini tartışmak demek. Sermaye sınıfı, gelir dağılımı, toprak sahipliği, devlet-sermaye ilişkisi, vergi politikaları, yoksulluk ve eşitsizlik. Milli çözüm süreci gündeminde bunlar yok. İki akademisyen Erdem Yörük ve Enes Sarı, The Internal Displacement of Kurds and Class Structure in Turkey, Kürtlerin İç Göçü ve Türkiye'deki Sınıf Yapısı adlı makale yayınladı, 19 Haziran 2025. Kürt sorununun pek görülmeyen bir ekonomi açısını ele aldılar. Diyorlar ki, 1990'larda 3000'den fazla Kürt köylüsünün yerlerinden edilmesi ve ardından kentsel gecekondu mahallelerine göç etmesi Türkiye iş gücü piyasasında gayri resmi ekonomiyi körükledi. Kürtlerin ucuz, güvencesiz, düşük ücretli, gayri resmi iş gücünün temel kaynağına dönüşümü hızlanması Türkiye'nin neoliberal düzenine uygundu. Kürt zorunlu göçü Türkiye'de neoliberal başarısının görünmeyen sınıfsal altyapısını oluşturdu. İki akademisyen, 1990'lardaki tahmini sayı 2 milyon 300 kişinin zorunlu göçünü yalnızca güvenlik meselesi olarak ele almıyor. Doğrudan Türkiye'de yeni bir sınıf düzeninin kuruluşuna dikkat çekiyor. Bu, Türkiye tarihinin en büyük ve en hızlı proletaryalaştırma dalgasıydı. Neoliberalizmle özelleştirme, taşeronlaşma ve sendikasızlaştırma ve devletsiz ekonomi hız kazandı. İşçi sınıfı gerilerken gayri resmi emek arttı. Eski sendikalı ve orgutlu işçi sınıfı çözülürken, yerine kadınıyla erkeğiyle kürtleşmiş, taşeronlaşmış ve resmi kaydı olmayan yeni emek rejimi kuruldu. Tarımdan kopmuş, mesleksiz, sermayesiz ve sosyal güvenceden yoksun Kürt nüfus, başta inşaat olmak üzere tekstil ve benzeri sektörlerde ucuz iş gücü olarak çalıştırıldı. Bu dönüşüm, sendikaların zayıflaması ve grev hakkının fiilen sınırlandırılmasıyla eş zamanlı ilerledi. Gerek devletin güvenlik siyaseti, gerek PKK şiddeti ucuz iş gücü yaratma makinası işlevi gördü. Yani Kürt sorunu yalnızca kimlik meselesi olarak kavranamaz. Sorun Türkiye'nin neoliberal sınıf rejiminin tam merkezinde yer alıyor. Salt kimlikçi siyasi bakış sınıfsal, ekonomik ve bölgesel eşitsizlikleri görünmez kılıyor.
Erdem Yörük Enes Sarı yaklaşımı, Kürt sorunu, Türkiye'de neoliberal dönüşümün sınıfsal dinamiğini şekillendirdi. Ancak şu soruyu atlamamak gerek. Neoliberal dönüşüm mü Kürt sorununu biçimlendirdi, yoksa Kürt sorunu mu neoliberal dönüşümün seyrini değiştirdi? Makaledeki tek yönlü nedensellik eleştirilebilir. Mesela bölgedeki kamu özelleştirmeleri sonucu Kürt işsizler metropollere göç etti, tarımın ucuz ithalata yenilmesi, mazot gibi üretim maliyetlerinin artması da köylü göçünü artırdı vesaire vesaire. Keza makale, uluslararası politik iktisat boyutu konusunda zayıf, ABD emperyalist politikaları, soğuk savaş sonrası güvenlik paradigması, Irak-Suriye dinamikleri, enerji koridorları, PKK'nın uluslararası konumu gibi dış faktörleri yeterince hesaba katmıyor. Mesele sadece Kürt etnik kimliği de değildir. Emek iş piyasasının demografik yapısı, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu göçmenleriyle hayli değişti. Yine de iki akademisyenin soruna ekonomik bakan çalışmaları değerlidir. Kürt sorununu makro iktisat modeli merkezine oturtmaları alkışı hak ediyor. Umarız arkası gelir. Çünkü Kürt sorunu yalnızca bir kimlik meselesi değildir. Aynı zamanda ekonomik, sınıfsal, tarihsel, mekansal, siyasi ve uluslararası boyutları olan çok katmanlı bir olgudur. Sorun doğru teşhis edilmezse çözüm de yanlış tasarlanır.